burada şey yapalım, sorgulamalı gidelim. Yani şeyleri, esas kritik noktaları, bize yeni gelen, kuşkulu görünen, belirsiz görünen, yanlış görünen yerleri sorgulayalım ve yaptığımız şey sağlamlaşsın. Yani daha anlamlı olsun ve kuru olmaktan çıksın. Yani Yunanlar dünya tarihinde neyi anlatıyorlar? O eski Yunan tini'nin tarihsel şeyi nedir? Önemi, anlamı nedir? Değil mi? Yani şunları bunları yaptılar falan, güzel heykeller yaptılar, işte demokrasiyi kurdular vesaire. Bunlar tam bunlar genel kültür. Yani bugün insanlar bunları zaten biliyorlar. Bunların nasıl, ne anlama geldiğini ve ve tarih felsefesinin tarih felsefesinin anlamını çıkarmaya çalışalım. Şey, esas yani tarih felsefesinin ruhuna inmeye çalışalım ya da özüne inmeye çalışalım. O zaman şeyden, incelemenin kendisinden çıkaralım soruları. Şimdi Yunanlar ve Mısırlar, onları tekrar karşılaştıralım ve aradaki farkı görelim. Yani Doğu'nun neden takıldığını biliyoruz, değil mi? Asya neden takıldı? Persler nasıl o takılmayı aştılar? Ve Yunanlara nasıl ulaştı? Dünya tarihinin neye ulaştı Yunanlara? Neye ulaştı? Yunanların ne önemi ne dünya tarihi açısından? Yani Yunanlar 2000 yıl önce vardılar, klasik Yunanlar 2000 yıl önce vardılar. 2000 yıl insanlık tarihi açısından, zaman açısından çok büyük bir süre değil. Şu denebilir, eğer Yunanlar, klasik Yunanlar olmasaydı bugün burada örneğin Asur uygarlığını ya da kültürünü falan yaşıyor olabilirdik. Mısırlar biliyoruz 5000 sene ya da 6000 sene aşağı yukarı aynı kültürü yinelediler. Çinliler öyle, Hintliler öyle. Binlerce yıl, yani hepsi eşit uzunlukta değil ama binlerce yıl boyunca aynı kültürü yinelediler. Demenin kırılması gerekiyor. Şimdi bunu şeyi uygulayabilir miyiz? Yani tarihsel ilerlemenin motoru Karl Marx'ın dediği gibi sınıf kavgaları olabilir mi? Emekçi halkların ve şeylerin diyelim ezen egemen sınıflar arasındaki kavga tarihin motorudur diyor. Tarihin itici gücüdür ve tarihsel ilerlemenin sorumluluğu ya da olanağı ona düşer diyor. Yani başka alternatifler var, onları düşünmeyelim. İşte tarih Tanrı'nın planlamasına göre gider falan. Ya da ya Hristiyanların şeyini biliyoruz, tarihe bakışlarını biliyoruz. Biliyor muyuz? Hristiyanların tarihe bakışı şuydu, Hristiyanlar ortaya çıktıkları zaman kıyamet gününün geleceğini düşünüyorlardı, bekliyorlardı, inanıyorlardı ona. Ve o yüzden dünyada insan varoluşunu iyileştirmek, geliştirmek, düzeltmek için bir şey gerekli değildi. Hiçbir şey yapmadılar ve şey bekliyorlar, dünyanın sonunu bekliyorlardı. Böyle bir... Hristiyanlık, evet. Hristiyanlık yani. Yani tarih kavramı, tarih felsefesi özel bir terim. Tarih felsefesi şeyde yok. Yani kişi adı vermeyelim şu an çünkü gerçekten kırıcı olabilir, üzücü olabilir ama Türk tarihçiliğinde tarih felsefesi diye bir kavram yok. Yazıyorlar. Hangi yönteme göre, hangi bakış açısından yazdıkları önemli değil. O yazıyor, biri yazıyor ve ben böyle yazarım diyor ve tarih böyledir filan diyor. Yani bunun bu şey çok ciddi bir konu. Tarih üzerine yazdığınız zaman, yani bilmiyorum bu, herhalde hepimiz bunu paylaşıyoruz. Yani bu konuda, herhangi bir konuda kişisel görüşler belirtmek ayrı bir şey. Yani onun da yeri var. Bazı durumlarda, sohbetlerde falan insanlar kişisel görüşlerini belirtirler. Ama tarihi bilmek diye bir şey varsa, bunun Türkiye'deki ve dünyadaki tarihçilerin yaptığı şeyden farklı bir şey olması gerekir gibi görünüyor. Çünkü kendileri açıkça kişisel görüşler üretiyorlar ve bana göre böyle diyor yani yazar. Sanki ister beğen ister beğenme gibi böyle bir lakaytlık içinde. Ve insanlar da doğal olarak o şeyleri alıp okuyorlar. Yani bazen çok büyük fark göstermiyorlar ya da şimdi yani tarihçilerin tarih çözümlemesi konusunda söyleyecek çok şeyleri var gibi görünüyor. Söylüyorlardı ama aslında pek bir şey çıkmıyor onlardan. Çünkü felsefe konusunda şeyler zayıflar, yetersizler ve felsefi sorunları ya da bilgi sorunlarının bazen doğasının bile ne olduğunu kaçırıyorlar. Yani onu bile anlamıyorlar. E.H. Carr diye bir şey var. E.H. Carr. What is history? C-A-R değil mi?
C-A-R-R.
Carr. Carr diye okunuyor. Carr diye.
Carr. C-A-R-R.
Double R. Evet, R uzatılıyor. E-H doğru. E ve H ve Carr. Her neyse, What is History diye bir şey yazmış ve Türkçe'de çevrildi o. Ona okursanız orada olgular ve kavramlarla ilgili bir problem oluyor. Başlıca problem olarak. Yani olgulara diyor kavramları istediğimiz gibi yüklememeliyiz. Sanki olgular kavramsız olabiliyorlarmış gibi. Orada önemli olan şuydu. Yani olgular, tarihsel olgular da olsa, tarihsel olaylar da olsa onların ne oldukları bizim onlara yüklediğimiz kavramlar tarafından belirleniyor. Ve belirlenmek, yaratmak demek değil. Belirlenmek, onu kategorileştirmek demek. Bir olayı biz kavramsallaştırırsak onu olay yaparız ve anlaşılır, bilinebilir duruma getiririz. Kavram yüklemek bu şey. Doğal olarak herkesin yaptığı bir şey ve yapması gereken bir şey. Şimdi tarih, yani bu zor bir soru ve bunun böyle çok kolay, kısa bir yanıtı da yok. Tarih nasıl bilimselleştirilir? Ya da tarih incelemesi nasıl bilimsel nitelik kazanır? Şeyler var, yani olguların kendilerine bağlı problemler var. İşte bazı yerlerde veriler yetersiz, eksik ya da güvenilmez nitelikte. Yani Mısır tarihçilerinin yazdıkları şeyler, raporlar, o yıllıklar falan... Onlar genellikle şey imparatorların, firavunların kendilerinin şeyi tarafından, onlar firavunlar tarafından tahrif ediliyor ya da yani şöyle yazılıyor. Onun istediği gibi yazmasını buyuruyor ve yazıcı da öyle yazıyor. Yani Ramses'in dedik Mısır Hititlerle yaptığı savaşın sonucu ortada. Büyük olasılıkla Mısırlılar yenilmiş görünüyorlar ama Mısır tarihçileri onlara tarihçi demek biraz zor. Onlar Mısır yazarları ona şey diye yazıyorlar. İmparator Firavun kazandı ya da Etili Hititleri yendi falan. Şimdi bir taraftan güvenilmezlikleri var, bir taraftan eksiklikleri var ve bütün yani tarihçilerin şeyi bu. verileri bunlar. Bu kadar daha iyi olmuyorlar. Ona rağmen o konu üzerine objektif ve geçerli bir çözümleme yapması gerekiyor. Yani kolay iş değil. Bazen fizikçilerin işi daha kolay görünüyor. Yani şimdi öyle bir eğilim var. Sanılıyor ki matematik en zor, işte fizik falan bunlar çok daha şey, ciddi ve zor bilimler. Değil. Descartes'in kendisi söylüyor. Yani matematik en kolay bilimdir diyor. O kolaylığı şeyden geliyor. Yani açıklığından, yalınlığından ve öyle bulanıklığa falan pek şey izin vermeye içinden geliyor. Ama tarihçinin işi matematikçinin işinden kat kat daha zor. Fizikçinin işinden kat kat daha zor. Neden zor? Yani zorluğu şundan geliyor. Kavramları daha yüksek. Yani bir devlet kavramı bir devrim kavramından karşılaştırılmayacak kadar daha yüksek ve karmaşık bir kavram. Devrimin ne olduğunu bilirsin. Devrim uzay ve zaman ilişkisidir. Ama devletin ne olduğunu onu kaç kişi biliyor şu an bile? Bütün bir Asya bundan habersiz. Devlet var. Devletler de kuruyorlar. Yani devleti kuranların devleti bilmemeleri biraz enteresan bir şey. Yasayı yapanların yasanın ne olduğunu bilmemeleri. O yüzden o önyargı en azından bizde bence silinmeli. Yani bu bilimler şey, fizikçilerin, kimyacıların falan bilimlerinden, matematiksel bilimlerinden daha yüksek ve o ölçüde daha zor. Ve daha da değerli. Yani pozitivizmin felsefedeki yıkımı, hasarı bu değerlendirmeyi de belirliyor. Çünkü yani matematiğin ve fiziğin falan bunların temel bilimler ya da gerçek bilimler olduğu kanısı pozitivizmin kendisinin bir kanısı. Çünkü onlar ölçülebilir, tartılabilir, sayılabilir falan. Bilimi indirgeme diye bir eğilim var biliyorsunuz. Sayıya ya da niceliğe indirgeme. Bundan daha saçma bir şey olamaz ve pozitivizmin ve görgücünün yaptığı şey bu. David Hume bir kitabında, bu dediğim geçen bir saat önce sözünü ettiğim kitabında bilimselliğin iki ölçütünden söz ediyor. Bir tanesi bu nicelikle ilgili, yani sayısallaştırılabilme yanı. Öteki de metrofact ile ilgili olmalıdır diyor ya da metrofact olmalıdır. Yani olgu, olgusal bir şey olmalıdır. Ama sayısallaştırılamayan şeyler bilimsel olmayacaklar. Buna dayanarak Karl Popper psikanalizi yalancı bilim olarak çiziyor. Yani psikanalizin matematikten matematik değersiz değil, matematik önemsiz de değil. Çok da önemli, çok da güzel ve sevilecek bir bilim. Ama onun yanında sayısallaştırılamadığı için psikanalizi, psikolojiyi falan bunları değersizleştirmek ve küçümsemek bu şey. Pozitivizmin kendisinin kaçınılmaz vargısı. Yani şimdi o zaman tarihin bilimselleştirilmesi. Şöyle anlayabiliriz tarihi. Tarih Homo sapiens'in gelişimi ise Homo sapiens'in gelişimi ne demek? Ve Homo sapiens'in insan doğası, Jean-Jacques Rousseau da bunu inceliyor. Onun incelenmesi gerekiyor aslında. Yani bu konuda daha iyi, daha derinine gidebilmek için. Çünkü insan doğası dediğimiz şey, bu zor bir soru. İnsan doğası.
Tinselli.
İnsan doğası efendim.
Tinselli anlaşılması lazım.
Doğası. Wikipedia'ya falan bakabilirsiniz bunlar için. Çünkü oralarda gerçekten bu konularla uğraşan insanların şeyleri var. Yani onların çok sıcak katkıları var. Ve güzel noktaları yakın doğasının gelişmesi, tarih felsefesinin değerini kazanması ya da bilim karakterini kazanması için yapması gereken şey insan doğasının o potansiyel durumdan tam açılmış duruma hangi süreçler ya da basamaklar yoluyla geçtiğini göstermek. İnsanın moral olgunlaşma. Yani insan doğası iyi midir, kötü müdür? İnsan doğal olarak iyi midir, kötü müdür? İyi düşünün.
Hristiyanlığın bakış açısı farklı.
Böyle buna benzer bir şey söyleyebiliriz. Yani insan doğal olması onun entelektüel yanını, yani doğa dediğimiz şey tinin altı.
Peki doğal olarak niye hocam kötü dedi? Doğa kötü mü?
Doğa kötü, doğaya kötü diyemeyiz. Çünkü doğal olarak kötüdür dedik.
Alt kötü monarşide kaldığı için doğaya tamamen ait değil.
Nietzsche ne diyor? İyinin ve kötünün sonrası ya da ötesi. Doğa iyinin ve kötünün, doğada moral nitelik yok. Yani doğada kötülük ya da iyilik yok. O yüzden Voltaire o yüzden haksız. Yani Leibniz bu dünya olanaklı en iyi dünyadır diyor. Voltaire diyor. Bu dünyada dünya o kadar iyi değil diyor. Çünkü şeyler var, depremler var diyor. Tsunamiler oluyor. Yani doğanın kötü olması, yani bir depreme kötü denir mi? Bir şimşek çaktı, yıldırım düştü bir insanın üzerine, eve ya da arabaya ya da ağaca ve o insan ya da insanı öldürdü. Yani orada doğa durumundaki bir insan, düşünmeyen bir insan, bir kızılderili falan diyebilir. Yani o moral bir anlam taşıyor diyebilir, bir tanrı gönderdi. Yunanlı bile öyle düşünebiliyor aslında, Olimpos tanrılarına bağlıyorlar onlar O durumda belki bir şimşeğin düşmesi moral bir imlem taşıyor diyebiliriz. Ama biliyoruz ki biz bugün o tamamen fiziksel bir olay ve doğaya iyilik ve Yani hayvanlara iyilik ve kötülük ve ona göre sorumluluk yüklemiyoruz. Moral nitelik aynı zamanda sorumluluk yüklenmeyi de gerektiriyor. Ya da evet, doğa iyinin ve kötünün öncesidir. Dolayısıyla iyi ve kötü değildir.
Yani
ötesi diyor. Jenseits diyor. Yani o şey, onunki öte, iyinin ve kötünün ötesi. O insanın iyinin ve kötünün ötesinde bir moral duruma gidebileceğini düşünüyor. Orada da bir fantastik yan var. Yani moral olması iyi ve kötüyle ilgili olması demek. İyi ve kötünün ötesine geçtiği zaman moralin ötesine, ahlaksalın ötesine geçiyor. O da şey değil. Ussal bir şey değil.
Hristiyan ahlakı herhalde.
O zaman kötü Nietzsche iyi ve kötüyü tamamen Hristiyanlıkla birleştiriyor. Hristiyanlık özdeşleştiriyor neredeyse o kavramları ya da onların sorunlarını. O da şey değil. Acele bir bakış açısı. Şimdi İnsanın doğal olarak kötü olması şu demek. İnsan doğal olarak içgüdülerine göre davranır. Yani etik davranmaz ya da moral davranmaz. Moral davranmadığı zaman da iyi eylem, iyi davranma şansı yok. Bu bir olasılık. Yani düşünün, karnı acıkan bir insan, Homo sapiens, ne yapacak? İlk bulduğu yiyeceğe saldıracak. O yiyecek kimin olursa olsun ona bakmayacak ve orada moral bir davranış olmayacak. O hayvansal davranış. Ama hayvansal davranış insan tarafından yerine getirildiği zaman kötü oluyor. Hayvanın davranışı kötü değil. Doğanın davranışı kötü değil. Bir hayvanın davranışı doğanın davranışı demek. Ama bir insanın davranışı tinin davranışı. Yani eylem. Ve o yüzden şey, kötü. Eylem istence bağlı bir şey. Eylem kategorisini ya da eylem kavramını istence bağlayacağız her durumda. Ve istenç duyunca bağlıydı. İstencin duyunca bağlı olduğunu biliyoruz. Ya da yani duyunç bir eylemin ya da bir şeyin diyelim doğruluğu ya da yanlışlığı konusunda, doğruluğu ya da evliliği konusunda karar veriyor. Duyunçun işlevi buydu. İstenç.
Peki hocam bir şey sorabilir miyim? Bu iyinin ortaya çıkması doğuştan ayrıca da bir eğitim alması gerekiyor. Bu da akademik eğitim kesinlikle değil. Onun yanında bir tinsel eğitim.
Neyi ele alması gerekiyor?
Tinsel, maneviyat, evet. Yani nefsini öldürmesi Allah inancı olarak da almayabiliriz. Yani sırf bir maneviyatın
şeyler. Evet diyoruz. Tinselliğin gelişmesi.
Olacak. Tinsel olacak. Mesela insan gelişmesi.
Davranış.
Evet. Yani tinsel olarak karşı tarafın o geliş olduğunu yok da onu algılamak.
Bir kabileye Kızılderili'ye götürürsen, çiçek verirsen ya onu yer ya da kafana vurur. Anlaması gerekir. Bu maneviyatsız olması demek değil. Henüz o kültürde o yok. Onda başka türlü hediyeler olabilir ya da başka türlü kibarlık gösterileri olabilir. Onları yani maneviyat tinsellik demek. Tinsellik dersek daha şey saydam olacak çünkü doğaya ait olmadığını belirtiyor. Maneviyat dinsel bir anlam taşıyor Türkçe'de. Öyle bir şey yok, koşulu yok. Tinsel olmak, dinsel olmak demek değil.
Öyle de olabilir ama ondan
doğal olmamak demek.
Evet.
İnsan tinsel olduğu için iyidir ve doğal olduğu için kötüdür. Şimdi burada doğal olduğu için kötüdür derken doğanın kötüsü olduğunu söylemiyoruz. Sadece insanın doğal davranışını doğrudan doğruya yaptığı zaman
bilinçli değil. Henüz daha
onu yargılama
bilincinde değil.
Evet. O zaman yanlış olabilir. Yani %100 doğal insanın doğal davranışı, içgüdüsel davranışı %100 yanlıştır diyemeyiz. İnsanın acıkması yanlış bir şey değil. Yemesi yanlış bir şey değil ama yanlış olabilir. Yani o zaman insanın gelişmesi bununla ilgili.
Yanlış.
Efendim?
Başkasının yemeğini çalması yanlış.
Evet, evet. O zaman insan doğal olarak kötüdür derken buna bu anlatılıyor. Yani şimdi insan, peki şu soru daha önemli. İnsanın iyi ile ilişkisi nedir? İnsan doğal olarak iyidir dersek, bu şeyin tersine. Şunun insan doğal olarak kötüdür. Şimdi insan doğası bunun insan doğası iyi ile ilişkisi o bağlantıyı nasıl formüle edebiliriz? Bir düşünün. Yani ben şu an burada o bağlantıyı formüle etmekte sıkıntıya düşüyorum.
Neden
yanadır diyebiliriz.
Bir arayışı içindedir.
Evet. Doğru.
Haz alma durumu değil mi yani?
Haz alma durumu. Tabii haz da iyi. Ama burada iyi haza indirgemeyeceğiz. Çünkü içgüdüsel ve doğal bir bağlantısı var.
Yani, öğrenilmiyor
herhalde. Otomatik. Evet, içgüdüsel.
Duyguya yükselttiğimiz.
Haz öğrenilmiyor. Haz doyuma eşlik eden duygu.
O zaman duyguları öğreneceğiz.
Duygular öğreniliyor.
İçgüdüler olabilir. Bu duygular öğrenilemez. Pardon, öğrenilmezse kişinin yaşadığı duygusal ilişkileri...
Örneğin acıma duygusu, yani Jean-Jacques Rousseau onun insanın uygarlaşmasının çok büyük rolünün olduğunu söylüyor. Acıma duygusu, öğrenilen bir duygu. Çünkü acıma duygusunu öğrenmeyen insanlar da var. Acımasız olanlar da var.
Ama o da duyuştan gelmiyor mu hocam?
Hiç güzel değil. O güzel bir miktar vardır ama muhakkak öğrenilecek.
Öğrenebilir sonradan.
Ha evet, önce olur sonra doğru olabilir. Yani öğretmek lazım.
Eros, yani duygu doğuştan gelen bir yeti. Ama duygunun tikerleşmesi, belirlenmesi daha sonra olan bir şey. Yani o en azından sonradan olduğunu biliyoruz. Bebek yeme içgüdüsüyle doğuyor. Annesini emziriyor. Anne emziriyor onu. Yani doğuyor. Acıkması var olmaz. Ama duygular bebekte daha sonra gelişen şeyler. Yani şimdi yine çok fazla derine ve tekniğine girmeden ilerlemeye çalışalım. Tarih felsefesi insan dediğimiz zaman bütün dünya tinini kastediyoruz. İnsanın gelişmesinin sürecini çözümleme görevini taşıyor. Tarih felsefesinin yapması gereken şey bu. Tarih bilimi dediğimiz şey, görgül bilim dediğimiz şey o biraz daha farklı. O bir kültürün zamansal sürecindeki olayları, fenomenleri, verileri kaydetmekle yükümlü, öyle diyebiliriz. Yani savaşlar ne zaman oldular, nasıl yer aldılar, sonuçlarında neler oldu, bunlar bu tür tarihsel dataları kaydetmek, o da bir tür tarihçilik. Ama tarih felsefesi ayrı bir şey. Tarih felsefesi o yapılan, şimdi Hegel şöyle bir şey söylüyor, bunun anlamı var mı? Tarihsel olanı aklamak gerekir. Yani tarih felsefesinin yapması gereken şey bu. Tarihsel olanı aklamak. Yani onun zorunluluğunu göstermek diyor buna. Yani tarihte öyle olaylar var ki onları aklamaktan söz etmek neredeyse irrasyonel, delilik gibi görünüyor. Yani Birinci Dünya Savaşı'nı, İkinci Dünya Savaşı'nı vesaire bunları aklamak diye bir şey düşünmek aklımızdan bile geçmiyor. Çünkü bunlar kötü olaylar. Yani moral olaylar. Moral derken iyi olaylar anlamına almamamız gerekir onu. Moral olması bir yerde iyi ve kötü ile ilgili olması anlamına geliyor. O zaman savaşların hepsi moral eylem. Ama eğer tarih felsefesinin yapması gereken şey tarihsel olayların zorunluluğunu göstermek ya da onları aklamaksa bu anlaşılabilir bir şey gibi görünüyor. Çünkü o zaman yani bir tarihçi Birinci Dünya Savaşı'nı alıp onu olgularını ve verilerini inceleyebilir. Şundan dolayı şu tarihte başladı diyebilir. İşte
gerekçeleri
evet. Kalıcı olanı bulmak diye geçiyor kitapta.
Evet. Hegel'in dediği şey şu.
Bengi olanı.
Evet. Ama Hegel'in dediği şey şu. Nasıl bağlayacağız? Yani tarih felsefesinin yapması gereken şey Birinci Dünya Savaşı durumunda o savaşın
yani.
Zorunluluğunu göstermek.
Zorunluluğunu göstermek daha doğru. Aklamak evet. Deyince sanki onu temize çıkarmak
temize gibi. Evet. Onu kastetmiyor. Ama sözcü kullandığı, kitapta kullanılan sözcük oydu. Tarih felsefesinde. Yani aklamak diye geçiyor ve o herhalde yanlış anlar. Karl Popper onu %100 yanlış anlardı. Yani temize çıkarmak diye. Nazileri ya da Bolşevikleri vesaire temize çıkarma diye anlardı. Karl Popper öyle anlıyor Hegel'i. Ama biz şey yapıyoruz. Orada onun o fenomeni ya da olgunun ortaya çıkmasının zorunluluğunu gösterilmesi. O zaman anlam ya Aristoteles'in anlatımı burada işe yarıyor. Bir şey bilmek onun nedenini bilmek diyordu Aristoteles. Eğer bir şeyin nedenini bilmiyorsanız o şeyi bilmiyorsunuz demektir. Ya da yarım biliyorsunuz. Yani yarım bilgide bilgi olmayacağına göre bilmiyorsunuz demek. Bir tarihsel olayın nedenini bilmek onu çıkarsamak demek. Zor, evet. Yani bu savaş kaçınılmazdı.
O dönemde, o seneler arasında, o ülkeler arasında her şey netleşiyor.
Güzel mi?
Değişimin olabilmesi için.
Yani Birinci Dünya Savaşı çıkmak zor. İkinci Dünya şimdi aslında normal tarihçilerin de yaptığı genellikle o. Yani İkinci Dünya Savaşı'ndan önce Almanya'nın durumunu çözümlüyorlar. Bakıyorlar ki yani Nazilerin orada devleti ele geçirmeleri için her şey hazırlanmış. Özellikle Versay Anlaşması sayesinde böyle programlanmış gibi Almanya sanki Nazilerin kucağına düşmek için. Doğru. Yani orada Hitler'in evet zemin hazır koşullar bir olgu diyordu Hegel. Bütün koşulları bulunduğu zaman varoluşa çıkar.
Zemin
evet.
Yok. Ama yok bazen zeminde kalabiliyor ya.
Yani örneğin ısı varsa, su varsa, başka ne varsa, hava varsa, toprak da varsa tohum bir şey yapar, filizlenir, varoluşu çıkar. Evet. Ama şey yoksa, koşullardan biri eksik olursa orada şey olmaz, varoluş kazanma diye bir şey olmaz. Yani o ikinci Versay Almanyası'nda Weimar Almanyası'nda da orada eğer bir faktör eksik olsaydı kesinlikle ve kesinlikle o zaman varoluş yani Nazizm devleti ele geçiremeyecekti ya da ortadan kaldıramayacaktı diyebiliriz. Ya parti kurmasalardı, partileşmeselerdi o tepki dağılıp gidebilirdi falan. Şimdi bunlar önemli olan burada tarih felsefesinin yapması gereken şeyi anlamak ve o da tarihsel olayların zorunlu çıkarmak. Fatih'in İstanbul'u alması zorunluydu. Yani çünkü belki onu o noktada özel olarak daha da ayrıştırıp incelemek gerekir. Ama artık Bizans çürümüş, tarihsel bir önemi anlamı kalmamış ve yani şimdiden çöp olmuş bir kültürdü, değersizleşmiş bir kültürdü. Orada ne olacaktı Bizans'ın varlığı, Osmanlılar Balkanlara doğru giderken, Avrupa'ya doğru giderken? Bizans çok gereksiz bir şeydi. Yani orada sadece bir temizlik hareketi gibi bir şeydi Bizans'ın alınması. Osmanlılar üzerinde çok fazla etkisi de olmadı. Şey diyorlar, Rönesans'ı tetikledi Avrupa'da. Olabilir. Avrupalılar çok fazla tetiklenme gereksinimi içindeydiler. Onları her şey tetikleyebilirdi o kültürel gerilikten dolayı. Değil mi? Yani Osmanlılar oradan bir şey almadılar. Sanatları almadılar Osmanlıların. Sanat anlayışları Avrupalılardan ya da Hristiyanlardan farklıydı. Her neyse, tarihsel fenomenler ya da olayların zorunluluğunu göstermemiz gerekiyor. Tarih felsefesinde... Şimdi Yunan tininin ortaya çıkışında zorunluluk nerede yatıyor? Daha önce, şimdi bunlar karışık. Yani Hegel'in tarih felsefesinin son biçimi aldığını söylemeyeceğiz. Böyle bir şey... Hegel'de... Öyle bir şey söylemez ve biz de burada son söz söylediğimizi asla şey yapmayacağız, düşünmeyeceğiz. Yani mutlaka daha öte geliştirilmesi gereken şey, eğer gelişmeye izin veren bir düzeye gelebilirsek o zaman yeterli olmalı. Yunanlarda dünya tini doğadan kurtuluyor. Hegel'in anlatmaya çalıştığı şey o böyle bu gibi görünüyor. Yani dikkatli okursanız Mısırlılarla karşılaştırma için de özellikle dünya tininin yapması gereken şey doğadan şu doğallıktan kurtulmak. Yani tinin doğadan kurtulmasının anlamı ne? Şöyle bir anlamı var. Sadece içgüdüden kurtulması değil. Örneğin Hindistan'a baktığınız zaman kast ayrışması, kas sistemi doğuş üzerine kurulu bir sistem. Yani doğaya dayalı bir sistem. Doğum demek. Doğum, bir insanın nereye doğduğunu belirleyen şey, doğumun kendisi doğal bir fenomen. Kültürel bir fenomen değil, değil mi? Yani bir insanın hangi sınıfa ait olduğu doğumu tarafından belirleniyorsa bu şey. Doğanın belirlemesi demek. Ve tin burada kilitleniyor, takılıyor demek.
Evrenselliğe ulaşamıyor. Evrenselliğe evet. Ulaşması mümkün olamıyor.
Tinselliğe ulaşmıyor ya da istence özgürlüğe ulaşmıyor. Yani kas sistemi doğaya doğuma göre belirleniyorsa çünkü 4 kas var ya da bir de 5.'si var kas dışı. Ama yine 4 kas var Hindistan'da bugün de öyle. Orada yani tinin doğadan kurtulmasının bir anlamı bu örnekte görünüyor. Mısır'da nasıldı din ve doğa arasındaki ilişki? Şimdi Hegel dini, yani dediğim gibi Hegel'in açılmamasının biçimi belki çok güzel değil, çok tam değil. Ama şöyle bir şey var. Eğer din bir kültürün varlığın, varoluşunda özel bir faktörse, o zaman Mısır dinini ve Yunan dinini incelemek çok önem kazanacak. Çünkü orada şey göreceğiz, yani toplumsal yapının bütününü daha iyi anlamamızı sağlayacak dinsel faktör. Ve Yunan, Mısır dini doğadan uzaklaşmış ama doğadan bütünüyle kurtulmuş olmayan bir tindi. Yani orada Sphinx ve Sphinx'in bilmecesi, Hegel onları bu bağlantı içinde açıklamıştı. Sphinx doğa ve tin kırması bir varlıktı. Evet. Yani beden hayvan, kafa insan. Ya da kafa
hayvan.
Ay, kafa genellikle insan oluyordu. Vücut hayvanı. Aslan. Falan oluyor. Orada tinin doğadan kurtulmak için bir çırpınışı var. Ama henüz şeyi başaramamış. İnsanlar bir taraftan tinsel varlıklar olarak gelişiyorlar. Öte taraftan maymunlara, papağanlara, kuşlara, böceklere falan şey yapıyorlar. Böceklere tapıyorlar, düşünebiliyor musunuz? Böcekler kutsal. Mayıs böceği falan şey. Hintler için şey. Kutsal. Yani bunun bir kültürün karakterindeki etkisini bir düşünün. Şimdi Hindistan'ı biz çok yabancıyız Hindistan'a. Avrupalılar da yabancı. Ama Hindistan'a gittiğiniz zaman şeyi görüyorsunuz. Yani orada ineklerin nasıl egemen olduklarını görüyorsunuz. Trafikte arabalar onların çevresinden dolaşıyor. Otoyollara çıkıyorlar. Mağazalara giriyorlar. Alışveriş merkezlerine giriyorlar. Maymunlarla birlikte ve orada insanların arasında alışveriş yapar gibi yürüyorlar.
İnsana verilen değer de henüz ortaya çıkmamış ortamda.
Evet.
Yani insana değer vermiyorlar onlar. Şu koşulda.
Yani bir değerini bulamamış ortamda. Bir Türk Hindistan'da kendisi anlattı. Başına gelmiş. Yani bir buzağa karşı yanlış bir davranışta bulunmuş. Beni linç ediyorlar gibi. Nerede? Kalkuta'da. Evet. Ya, üzerine gelmiş. O da yani bilmiyorum şu an tam hatırlamıyorum aynısını ama gerçekten şey zor kurtulmuş. Şimdi bu orada insanların bütün varoluş durumlarını belirleyen bir şey. Yani o entelektüel düzeye den çıkamam. Yani burada şey var. Homo sapiens'in tarihte sürekli geliştiğini de düşünüyoruz. Bu İneğe tapma bir gerileme falan değil. Tersine yani insanın tapınma yeteneğinin olması ve tapınma davranışında bulunması onun kültürel olarak hayvandan ayrı olduğunu, ya onun hayvandan ayrı olduğunu ve kültürel bir varlık olduğunu gösteriyor, değil mi? Yani sihirler, büyüler, bütün bunlar şey, tine özgü yanılsamalar. Hayvanın öyle bir yanılsama gücü bile yok. Ya da yanılma gücü de yok. Ne var? Evet. Doğanın, yani şimdi şöyle bir şey var, insanlık her zaman tanrısallaştırma eğilimini taşıyor. Bir şeyleri kutsuyor, kutsallaştırıyor ya da sonsuz değer veriyor. Ve sonsuz değer verdiği zaman o sonsuz değer, bu şey retorik değil, gerçekten sonsuz değer veriyor ya da koşulsuz değer veriyor. O koşulsuz değer başka her şeyi koşullandırıyor. Yani dinsel inancı neyse, o dinsel inancının biçimi bütün toplumsal, kültürel bileşenleri, geri kalan bileşenleri de belirliyor. Ve onu pek çok durumda görebiliyoruz. Yani dinsel faktör bir kültürün biçimlenişinde genellikle özsel oluyor. Neden özsel oluyor? Yani kutsallık şey değil, moral bir değer değil. Onu sadece morale indirgeyemeyiz. Din yalnızca moral bir işlev taşımıyor. Moral işlevi var ama din, yani kutsallık ya da sonsuzluk denen şey sadece ahlaksal bir belirlenim değil. Ama dinin toplum için önemi, saltık önemi, çok büyük önemi ya da saltık önemi şundan oluşuyor. Din şeyin, o tinin duyuncunu belirliyor. Ve o tinin duyuncu, o tinin istencinin temeli. İstenç ise kendini her biçimde anlatan yeti ve politik istenci düşünürsek hemen din ve politik arasındaki bağlantıyı görebiliyoruz. Yani bir toplumun dini o toplumun devletini belirliyor. Ve bu modern dönemde de böyle. Din her zaman devletin temeli. Neden böyle? Çünkü din dünç üzerine belirleyici olma şeyini taşıyor. Etkisini taşıyor. Ya da öyle bir yanı var. Yani çünkü din Tanrı ile bağlantılı ve Tanrı moral bir varlık. Doğal bilincin gözünde. Dolayısıyla Tanrı'nın moral belirlenimleri, yani ahlaksal ilkeleri, onun varoluşunu ve onun ailesinin, toplumunun ve devletinin moral temellerini belirliyor ya da oluşturuyor. Yani din ve devlet ilişkisi bu açıdan şey. Bu laiklikle nasıl ilişkili? Yani şimdi bu şey gibi görünüyor. Laikliğin olanaksızlığı gibi görünüyor. Aslında bazıları öyle düşünüyorlar. Yani Yunan kent devleti hiçbir zaman laik olmadı diyorlar. Hiçbir zaman laik değildi. Çünkü Yunan mitolojisi o kültürün bütününü belirleyen bir ya da bütünüyle uyum içinde olan bir yandı. Ve devletten ayrı değildi. O yüzden Yunanistan'da hiçbir zaman laiklik olmadı. Bu biraz şey, laikliğin kavramına uygun değil. Ama neden uygun değil? Bunu düşünelim.
Hocam şimdi Mısır'da orada
din ve devlet
birleşmiş gibi yani.
Yunanistan'da nasıl?
Kravun dinin tepsisi. Yunanistan'da Tanrı kavramı olarak sadece var. Öyle şeyler Tanrı var.
Evet.
Dolayısıyla biraz daha laik diyebiliriz ya yani aslında. Çünkü devletin üzerinde fazla baskı var.
Var. Laiklik,
uygulamaya teori tekniğe döken kimdir? Çünkü bu çok hassas bir konu.
Fransa mı?
Lay ne demek? Lay ne demek?
Çok yanlış yapılırsa çok
din dışı.
Din dışı demek. Dünyasal demek.
Yani iki sınıf var Avrupa'da bir şeyde. Biri kilise sınıfı, biri de lay. Tabii aynen öyle. Yani İngilizce'den sonra lay.
Almancası.
Yazdığım
şey.
Bir
hani Almanlar layık falan demiyorlar. Dünyasal diyorlar. Yani din adamları sınıfıyla ilgili olmayan diye anlıyoruz. Şimdi din evet. Secular, Weltlich, layman, laity, regular.
Kilise dışında olanlar da secular.
Evet.
Yönetim kilise de olduğu için.
Yani bunlar göreli terimler. Seküler, şimdi Türkiye'de Osmanlılarda yok bu şey aslında. Laiklik ve layman gibi bir, yani layman anlatımı yok. Çünkü layman her şeyde kullanılıyor. Sadece dinde değil. Yani fizikte de layman olabilirsiniz. Müzikte de layman. O konuda teknik olarak bilgili değilseniz, o alana girmiyorsanız o zaman lay olacaksınız. Yani dışında olacaksınız. Negatif bir terim ve göreli bunlar. Seküler ve dinsel, yani dünyasal ve öte dünyasal gibi aslında. Şimdi dinin devletin moral temelini oluşturması konusu o anlamda dinin devletin temelinde bulunması konusu laiklikle ilgisi şey değil. Devletin din adamları tarafından yönetilmesi demek değil. Yani şimdi Amerika'da din adamları sınıfı yönetmiyor devleti ve Amerikalıların diğer çoğunluğu Hristiyan ve bu onların şeylerine de yansıyor. Yani bazı simgelerinde de yansıyor. Paralarına basıyorlar. İşte onun üzerine mahkemede yemin ediyorlar vesaire. Genel olarak şöyle diyeceğiz. Bu çok uzatmayı yani uzun sözü şey yapacak, gereksizleştirecek. Doğal bilinç dünya tininin henüz kendi bilincini taşımayan kesimi ya da aşaması, moral değerlerini dışarıdan almak zorunda. Yani kendi içinden üretemiyor. Yani eğer moral değerler, yani doğrular ve eğriler, bunlar din kitapları tarafından belirleniyorsa, o zaman bilincin, dünya tininin ya da kültürlerin bilincinin o belirlenime izin veren bir gerilik durumunda olmaları gerekir. Yani kendi ahlakını kendi üretemeyen bir duyunç, onu dışarıdan alabilir. Din, insanların duyuncunu belirliyor dedik. Çünkü yani duyuncunu belirleme derken şunu kastediyoruz. Neyin ve doğru neyin eğri olduğunu göstermesini kastediyoruz. Şimdi bir kurbanı şöyle keseceksin diyor. Bir kurbanın şuralarını ayıklayacaksın diyor. Buralarını atacaksın, buralarını yiyeceksin. Şu saatte keseceksin. Böyle filan. Bu kadar ayrıntıya kadar gidiyor eski ahitteki şey, dinsel buyruklar. Onun dışında daha şeye bakarsak, o Musa'nın 10 buyruğuna bakarsak, orada verdiği buyruklar da şey, moral buyruklar ve onlar da o kültürün törel yapısının temelinde yatan bu şeyler, doğrular ve eğriler. Yani şunu söylemek istiyorum, Musa'nın duyuncu, Musa duyuncunu tanrısal bir kılığa sokarak Yahudi kabilelerine kabul ettirdi. Eğer onu Musa olarak yapmaya kalksaydı kendini dinletemeyecekti. Yani sen de bizim gibi bir insansın. Bizden üstünlüğün nedir? Ya da yoktur diyeceklerdi ve reddedecekler. Çünkü öldürmeyeceksin diyor, çalmayacaksın diyor, yalan söylemeyeceksin vesaire. Bunlar moral olarak doğru şeyler. Ve bunları Yahudilere ya da o dönemin şeylerine doğal bilincine ancak tanrısal bir otoritenin, yetkenin buyrukları olarak gösterdiği zaman onlar kabul edilecek.
Halk felsefesi.
Şimdi bu laik mi değil mi? Yani burada bu tür törel ilkelerin din tarafından onaylanması onları dinsel yapmak için yeterli değil. Dolayısıyla Musa'nın buyrukları da şey, en azından 10 buyruk. Onlar törel buyruklar, dinsel olmaları sadece formal. Çünkü yalan söylemeyeceksin. Genel olarak yani özel durumlar çıkabilir. Platon da o özel durumları söylüyordu. Ama yalan söylemeyeceksin. Genel olarak duyuncun bir şeyi, ilkesi. Yani insan doğasından gelen bir şey. Ve şurada iyiyle ilgili bir problemimiz vardı. İnsan doğası iyiden yanadır. Yani şöyle diyebiliriz. İnsan doğası yalan söylememeden, doğru söylemeden yanadır. İnsan doğası türeden, adaletten yanadır. Adaletsizlikten yana değildir. Haktan yanadır, haksızlıktan yana değildir. Bu insan doğasının a priori ussallığını gösteren, yani eğer insan ussal bir varlıktır diyorsak, insan ussal bir varlıktır diyorsak, o zaman insan moral bir varlıktır ve moral olarak da onları, yani ayırt edebiliyoruz değil mi? Kimse burada kötülük iyidir diyemiyor. Güzel, çirkin güzeldir diyemiyor. Eğer birisi kötü olana iyi diyorsa, güzel, çirkin olana güzel diyorsa, ki bunu yapanlar var. Örneğin Naziler kötü bir şeyi iyi olarak gördüler. Örneğin ya bu yine şey örnek olarak düşünelim. Diyelim belli bir sanat akımı resimde, yani çirkin olanı güzel olarak görüyor olabilir. Burada insan doğasının bir bozukluğu değil ama bir gelişmemişliği var diyeceğiz. Naziler de insandılar ve onların ırkçılığın irrasyonel ve kötü olduğunu görmemelerinin nedeni moral gerilikleriydi. Estetik gerilik değil, moral gerilik. Estetik olarak nasıl der Almanlar? Birçok kültürden daha iyiydiler. Ama estetik gelişmeyle moral gelişme uygun adım gitmiyor. Ayrıca eğer Almanlar estetik olarak ileri olmalarına karşın moral olarak geri, bu kadar geri olabildilerse bundan şu sonucu çıkarabiliriz. Estetik olarak gelişmemiş halklar eğer Alman Nazilerin durumunda olsalardı kim bilir ne gibi kötülükler yapacaklardı. Ve yapıyorlar. Yani Nazilerin yaptığı kötülükler şey değil, kötülüğün, insan kötülüğünün son sınırı değil. Daha kötüleri var. Ne oldu? Galiba öyle. Nanjing, bir okuyun internette. Ben onu link verirken bile dehşete düştüm. Yani okuyanların midesi bulanır ve Nanjing, Japonların Nanjing, Mançura'da yaptıkları şeyler. Yani Naziler insanları fırına atıyorlar, gaz odalarına atıyorlar. Emin olun, ona ben humaniter dersem, insanların gaz odalarına atılmasına daha yumuşak bir şey dersem, suç dersem, Japonların yaptığı hareketin büyüklüğünü oradan çıkarabilirsiniz. Yani Naziler şey değil, son nokta değil. O olabilir, belki de bu benim sübjektif şeyim. Yanlışım da olabilir ama bana öyle göründü. Yani daha kötüsü var.
Çinlilere mi yapmıştı onu
acaba? Evet. Nanjing. Pekin'den önceki başkenti şeyin, Çin'in. Ve bu 1932 iki Dünya Savaşı arasında. Çin bölümüne girerseniz orada linkleri bulursunuz.
Ama
Japon, ve da... Japonlar onu şey yapıyorlar. Bunu bile reddetmeyi sürdürüyorlar.
Peki.
Kent.
Evet.
Tüm ülkeye uyuyor. Karşılaştırmak, bunları kötülük kötülükle karşılaştırmak kolay bir şey değil. Belki gerekli de değil. O yüzden çok önemli değil. Naziler mi? Evet. Naziler mi yoksa Japon İmparatorluk ordusu mu? Daha suçlu ya da daha kötü. Bu çok şey değil, önemli değil. Ama insanlık...
Sınırı yok dediğiniz çok doğru. Yani her şey olabilir.
Yani ben Naziler, Nazilerin şeylerin yol açtıkları insan cesetlerinin yığınlarını görebiliyoruz. Şeylerde işte istif edilmiş ayakkabılar, saçlar, dişler, bavullar falan böyle görebiliyoruz bunları ve görürüz. Ama Japonların yaptıkları şeylerin görülmesi pek olanaklı değil.
Önemli olan bence yapılanın bireysel mi?
Tabii o da var.
Mi? Bireysel değil.
Bunu düzenli ordu evet, yapıyor. Evet. Yani bir birey yaparsa o bireysel problem değil. Deli dersiniz. Deli der, sapık evet, dersiniz. Deli hasta. De hasta dersiniz. Ama bir ordu yapıyor ve şey. Ki Naziler bile o en büyük kötülüğü özel şeylerine yaptırıyorlar. SS'lere yaptırıyorlar. Çünkü özel olarak onlar belli ölçülerde duygusuzlaşmış kişiliklerden oluşuyor. bu şey... Moral faktör ve toplumun bütün kültürü arasındaki ilişki. Yani moral olarak gelişmiş bir kültürde hiçbir zaman gerçek anlamda bir despotun yönetimini düşünemezsiniz. Yani şimdi Hollandalılar dünyanın en özgür insanları. Açıkça bu Norveçler ya da İsveçler değil ama Hollandalılar. Ama başlarında şey var. Monarşi var. Ne diyeceğiz? Yok, evet, simgesel. Yani orada süs gibi duruyor.
Turistik.
Yani moral gelişme bu şey. Şimdi tarihsel Yunanlar ve Mısırlar arasında yani Mısırlarda şey var, din adamları sınıfı var.
Rahipler. Ziyade moral gelişme o zaman daha ön planda. Orada
Hollanda açısından mı diyelim?
O açıdan bakarsak, oradan bir çıkartma yaparsak.
Ama Hollanda demokratik yönetiliyor. Yani halk yönetiyor kendini.
Yani.
O prenses, prensler, kral, kraliçeler onlar sadece şey, seremoni, yani, evet.
Yani bir şey, monarşi gibi görünse bile hiç önemli yok. Şey,
bireyin... Yani o her şey serbest, işte. Uyuşturucu serbest bilmem ne ve insanlar en az orada zarar görüyorlar o şeyden, o tür şeylerden. Yani özgürlük insanları geliştiriyor, şey yapmıyor, yani kötüleştirmiyor. Uyuşturucu konusunda, yani özgür bir toplum daha şey, daha doğru yapabiliyor ya da daha doğru davranabiliyor. Şimdi burada ara verelim mi? Verelim. Çünkü şey, yani önemli bir noktadayız ve onu...
Sonra vermeyince ikinci
görüşürüz. Evet. Tamam.